Ayırım 66, sayfa 497, 75. General Sturm von Bordwehr, Diotima'ya yaptığı ziyaretlere onca iş arasında güzel bir değişiklik gözüyle bakar. Kısa boylu, şişman general yine Diotima'yı ziyarete gelmişti. Görüşmelerin yapıldığı odada askere sade bir rol verilmiş olmasına karşın diye söze başlamış, sonra da devletin halklar arasındaki kavgada ayakta kalabilmek için gerekli güç olduğu ve barış zamanında sergilenen askeri gücün de savaşı uzak tuttuğu kehanetinde bulunmaya cesaret edeceğini söylemişti. Ama Diotima hemen onun sözünü kesti. "Bakın general," dedi öfkeden titreyerek. "Her türlü yaşam barışın güçlerini temel alır. Eğer doğru açıdan görülebilirse iş yaşamı bile bir şiirdir." Küçük general ona bir an şaşkın bir ifadeyle baktı ama bunun hemen ardından eğrine iyice yerleşti. "Ekselansları," dedi Diotima'yı onayladığını belli eden bir ifadeyle ve bu hitap tarzının anlaşılabilmesi için Diotima'nın kocasının daire başkanı olduğunun, İmperialya'da bir daire başkanının bir tümen komutanıyla aynı düzeyde bulunduğunun, fakat ancak tümen komutanlarına ekselansları diye hitap edilebileceğinin, onların da bu hitabı yalnızca görev başındayken bekleyebileceklerinin anımsanması gerekir. Ancak askerlik mesleği şövalyelik demek olduğundan, tümen komutanlarına görevleri dışında da ekselansları diye hitap edilmediği takdirde bu meslekte ilerlenebilmesi düşünülemezdi. Ve şövalyelik ruhunun bir gereği olarak onların eşlerine de bu eşlerin ne zaman görevde bulundukları sorusu üzerinde fazla düşünülmeksizin ekselansları diye hitap edilirdi. Küçük general Diotima'ya daha konuşmasının hemen başında ona koşulsuz katıldığı ve saygı duyduğu konusunda güvence vermek için bütün bu karmaşık durumları bir çırpıda kafasından geçirivermişti ve şöyle dedi. Ekselansları sanki sözü ağzından aldılar. Komitelerin oluşturulması sırasında Savaş Bakanlığı politik nedenlerden ötürü doğal olarak göz önünde bulundurulamadı. Fakat duyduğumuza göre büyük hareket için pasifist bir hedef öngörülecekmiş. Uluslararası bir barış hareketi deniyor ya da Hollanda Sarayı için duvar resimlerinin armağan edilmesi olabilir mi? Ve ben de ekselanslarına buna büyük sempatiyle baktığımız konusunda güvence verebilirim. Çünkü askerler hakkında genellikle yanlış düşünceler besleniyor. Genç bir teğmenin savaşı istemediğini iddia edecek değilim elbette. Ama bütün sorumlu makamlar ne yazık ki bizim temsilciliğini yapmak zorunda olduğumuz gücün, kültürün nimetleriyle de donatılmasının gerekliliğine içtenlikle inanmaktadır. Tıpkı ekselanslarının da biraz önce söyledikleri gibi. General pantolon cebinden çıkardığı küçük bir fırçayı küçük sakalında birkaç kez gezdirdi. Bu sakalın henüz beklenilen büyük yaşam umudu anlamına geldiği askeri öğrencilik zamanından kalma kötü bir alışkanlıktı ama general bunun hiç farkında değildi. İri kahverengi gözlerini Diotima'nın yüzüne dikti ve sözlerinin etkisini okumaya çalıştı. Diotima aslında general yanındayken hiçbir zaman yatışmayışına karşın yine de yatışmış gibi göründü ve lütfedip generale büyük toplantıdan beri olup bitenler hakkında bilgi verdi. General özellikle büyük konsili heyecanla karşıladı. Arnheim'a ilişkin olarak hayranlık duygularını ifade etti ve böyle bir toplantının son derece hayırlı olacağına ilişkin inancını dile getirdi. Pek çok insan ruhun ne kadar düzenden yoksun olduğunu bilmiyor diye açıkladı. Ekselanslarının izinleriyle ben çoğu insanın her gün genel düzenin bir ilerlemesine tanık olduğuna inandığından eminim. Her şeyi düzenle dolu olarak görmekteler. Fabrikaları, büroları, demiryolu tarifelerini ve eğitim kurumlarını. Bu noktada az olanaklarıyla neredeyse iyi bir orkestranın disiplini çağrıştıran kışlalarımıza da gururla atıfta bulunabilirim. Ve insan nereye bakarsa baksın bir düzen görüyor. Yürüyüşe, trafiğe, vergiye, kiliselere, iş yaşamına, rütbelere, balolara, ahlaka ilişkin düzenler ve bunların benzerleri gibi. Bugün hemen her insanın çağımızın daha öncekilere oranda en düzenli çağ olduğuna inandığından eminim. Ekselansları da iş dünyalarının en derin noktasından böyle bir duygu beslemiyorlar mı? en azından ben besliyorum. Yani ben de çok dikkatli olmadığım zaman hemen yeni çağın ruhunun bu büyük düzende yattığı, Roma ve Ninive imparatorluklarının da herhangi bir düzensizlik yüzünden yıkılmış oldukları duygusuna kapılıyorum. Öyle sanıyorum ki insanların çoğu da böyle hissetmektedir ve zımnen geçmişin bir ceza olarak düzenden uzak bir şeylerden ötürü geçip gittiğini varsaymaktadır. Ama bu düşünce elbette eğitimli insanların kendilerini kaptırmamaları gereken bir yanılgıdan ibaret. Gücün ve askerlik mesleğinin gerekliliği de ne yazık ki işte buradan kaynaklanıyor. General, bu kültürlü genç hanımla böyle gevezelik etmekten derin bir tatmin duyuyordu. Bu, meslek yaşamının gayeleri arasında gerçekten hoş bir değişiklikti. Ancak Diotima ona ne yanıt vermesi gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzden rastgele ineledi. Gerçekten en önemli kişileri toplayabileceğimizi umut ediyoruz ama görev güçlüğünü yine de koruyor. Verilen fikirlerin ne kadar çok ve değişik olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ve insan bunların arasından en iyisini seçmek istiyor. Fakat siz düzen dediniz general. Hedefe hiçbir zaman düzenle, serin kanlı düşünmekle, karşılaştırmalarla ve sınırlamalarla varılamaz. Çözüm bir şimşek, bir ateş, bir sezgi, bir sentez olmalı. Bakıldığında insanlığın tarihi mantıksal bir gelişme değildir. Fakat anlamı ancak sonradan ortaya çıkan ani düşünceleriyle bir şiiri anımsatır. Beni mazur görün ekselansları diye yanıtladı general. Asker şiirden pek anlamaz. Ama bir harekete şimşek ve ateş armağan edebilecek biri varsa eğer o yalnızca yaşlı bir subay olabilir ekselansları. 76. Kont Leinsdorf çekingen kalıyor. Şişman general ziyaretlerini davet edilmeksizin yapmasına karşın aslında çok medeni bir insandı. Diotima da ona niyet ettiğinden daha fazla açılmıştı. Generalin çevresini saran ve Diotima'nın da gösterdiği yakınlıktan sonradan pişmanlık duymasına yol açan korku generalden değil, Diotima'nın eski dostu Kont Leinsdorf'dan kaynaklanıyordu. Acaba ekselansları kıskançlık mı duyuyordu? Ve duyuyorsa eğer kimi kıskanıyordu? Leinsdorf her toplantıyı kısa süre katılarak varlığıyla onurlandırmış olmasına karşın genelde konsile Diotima'nın beklediği kadar olumlu yaklaşmıyordu. Ekselanslarının sadece edebiyat yapmak diye nitelendirdiği şeye karşı açık bir antipatisi vardı. Bu, ona göre Yahudilerle, gazetelerle, sansasyon peşinde koşan kitapçılarla ve burjuva sınıfının sırf para için üretim yapan, kısır gevezeliklerden hoşlanan, liberal ruhuyla bağıntılı olan bir düşünceydi. Ve sadece edebiyat yapmak neredeyse ekselanslarının icat edip kullandığı bir söylem olup çıkmıştı. Ulrich ne zaman ona postayla gelen ve aralarında dünyayı ileriye ya da geriye götürmeye ilişkin fikirlerin de bulunduğu önerileri okumaya kalksa, ekselansları kendi niyetlerinin yanı sıra başkalarının niyetlerinden de haberdar olan kişilerin kullandıkları sözcüklerle bunu engelliyor ve şöyle diyordu: "Hayır hayır, bugün daha önemli işlerim var ve bu sadece edebiyat yapmaktan başka bir şey değil." Bunu derken tarlaları, çiftçileri, küçük taşra kiliselerini ve Tanrı tarafından hasada bitmiş tarlalarda sımsıkı bağlanmış demetler kadar sağlam bir biçimde oluşturulmuş olan düzeni kastediyordu. Bu düzen, gelişmeye ayak uydurabilmek için topraklarında zaman zaman içki üretilmesine de izin vermekle birlikte yine de çok güzel, sağlıklı ve ödüllendirici bir düzendi. İnsan böyle bir huzurlu ve geniş bakış açısını bir kez kazandı mı, atış poliganlarını ve mandıraları da ne kadar sapa olurlarsa olsunlar sağlam bir düzenin ve bağın parçaları olarak görüyordu. Ve bu kurumlar dünya görüşleri temelinde bir talep ileri sürme gereğini duyduklarında herhangi bir özel kişinin düşünce dünyasından kaynaklanma bir talep karşısında böyle bir talebin eğer değiş yerindeyse sanki tapu siciline kayıtlı olmaktan kaynaklanan bir önceliği vardı. Bu yüzden Diotima kendisiyle büyük düşünürlerden öğrendikleri üzerine konuşmak istediğinde Kont Leinsdorf genellikle elinin altında ya da cebinde bulunan beş budaladan oluşma rastgele bir dernekçe verilmiş bir dilekçe ortaya çıkarıyor ve bu kağıdın gerçek sorunların dünyasında dehaların düşüncelerinden daha ağırlıklı bir yere sahip bulunduğunu iddia ediyordu. Bu, daire başkanı Tuzi'nin bakanlığının arşivlerindeki varlığıyla övündüğü ruhun bir benzeriydi. Bu ruh, konsilin varlığını resmen tanımayı reddediyor, buna karşılık taşradan gelme en sıradan bir sözcüğünün en incir çekirdeğini doldurma sıkıntısını ölüm kalım meselesiymiş gibi ciddiye alıyordu. Ve böyle sıkıntılarla karşılaştığında Diotima'nın Arnhem'den başka dertleşebileceği biri yoktu. Oysa ekselanslarını asıl savunan kişi de Arnhem'di. Diotima, Kont Leinsdorf'un nişancılara ve Mandıra kooperatiflerine olan sempatisinden yakındığında ekselansları gibi tam anlamıyla bir Grand Seigneur'ün bakış açısının dingin genişliğini ona açıklayan Arnhem olmuştu. Ekselansları toprağın ve zamanın yönlendirici gücüne inanıyorlar demişti ciddi bir ifadeyle. Bunun toprak sahipliğinden ileri geldiğine inanabilirsiniz. Toprak suyu temizlediği gibi her türlü karmaşayı da çözer. Ben bile küçük yurtluğuma her gittiğimde bu etkiyi hissediyorum. Gerçek yaşam yalınlaştırıcıdır. Ve biraz durakladıktan sonra şunu da eklemiş. Ekselansları dış yaşamlarının görkemine karşın son derece hoşgörülü, hatta neredeyse kendi zararlarına olacak ölçüde sabırlıdırlar. Yüce koruyucusunun bu yanı kendisi için yeni olduğundan Diotima bakışlarını kaldırıp dikkat kesilmişti. Kuzininizin bir sekreter olarak ve hiç kuşkusuz yalnızca anlayış bağlamında olmak üzere yüksek makamın planlarına beslediği kuşkuyla ve alaylı sabotajlarıyla Kont'un güvenini ne kadar çok kötüye kullandığından Kont Leinsdorf'un haberdar olduğunu iddia edecek değilim elbette diye devam etti Arnhem belli belirsiz vurgulamalarla. Ama kuzininizin Kont Leinsdorf üzerindeki etkisinin olumlu olmadığından korkuyorum. İsterdim ki bu gerçek soylu, gerçek yaşamın temelinde yatan, bize miras kalmış büyük duyguları ve düşünceleri, kendisine gösterilen güveni hak edecek kadar benimsemiş olsun. Bu, Ulrich hakkında ağır ve hak edilmiş bir saptamaydı. Fakat Diotima buna pek dikkat etmedi. Zira Arnhem'in anlayışının öteki bölümünden, yani dünya varlıklarına bir yurtluk sahibi gibi değil ama bunlar sanki bir ruhsal masajmışçasına malik olma düşüncesinden daha çok etkilenmişti. Bunu olağanüstü buluyordu ve kendini böyle bir yurtlukta yaşayan bir eş olarak düşünmüştü. Ekselanslarını bunca hoşgörüyle değerlendirmenize bazen hayranlık duyuyorum dedi. Çünkü sonuçta burada geçip gitmekte olan bir tarihsel kesit söz konusu, öyle değil mi? Evet, hiç kuşkusuz diye yanıtladı Arnhem. Ama bu kastın örnek bir biçimde geliştirdiği cesaret, dürüstlük ve kendini dizginleme gibi sıradan erdemler değerini hep koruyacak. Kısaca söylemek gerekirse, efendi hep kalacak. Ben efendilik öğesine iş yaşamında da hep büyük bir değer vermeyi öğrenmişimdir. O zaman efendi sonunda neredeyse şiir gibi bir şey oluyor, öyle değil mi diye sordu Diotima düşünceli bir ifadeyle. Olağanüstü bir kelime söylediniz diye destekledi dostu. Güçlü bir yaşamın sırrı budur. İnsan salt aklın yardımıyla ne ahlaka uygun davranabilir ne de politika yapabilir. Akıl tek başına yeterli değildir. Sıradan olaylar onu aşıp gider. Büyük şeyler yapabilmiş insanlar hep müziği, biçimi, disiplini, dini ve mertliği sevmişlerdir. Dahası yalnızca böyle insanların başarıya ulaştıklarını da iddia edebilirim. Efendilik, erkeklik kavramını gerçekleştirenler, işte önceden hesaba katılması olanaksız etkenler niteliğini taşıyan bu kişilerdir. Ve halkın oyunculara duyduğu hayranlığın temelinde bunun da kalıntısı vardır. Ama şimdi kuzininize geri dönersek eğer. Burada söz konusu olan elbette ki günün birinde taşkınlık yapamayacak kadar muhafazakar olmaya başlaması değil. Her ne kadar hepimiz birer devrimci doğsak da günün birinde sadece iyi bir insanın, yani güvenilir, neşeli, yürekli, sadık bir insanın zekası nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, yalnızca sonsuz keyif vermekle kalmadığının, fakat yaşamın gerçek ham maddesini de oluşturduğunun farkına varılır. Bu, atalarımızdan bize kalma bir bilgeliktir ama gençlikte doğal olarak egzotikliğe yönelik olan zevkin önemli bir değişimi, olgun erkeğin zevkine dönüşmesi anlamını taşır. Kuzeninize pek çok bakımdan hayranlık duyuyorum. Ya da söylediklerinden ancak pek azına katılınabileceği göz önünde tutulduğunda onu neredeyse sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü bir sürü katılığının ve tuhaflığının yanında olağanüstü özgür ve bağımsız bir yanı da var. Belki çekiciliğinin asıl kaynağını da özgürlükten ve iş dünyasındaki katılıktan meydana gelen bu karışım oluşturuyor. Ama kuzininiz çocuksu ahlaki egzotizmi ve eğitilmiş aklıyla kendisini serüvene itenin asıl ne olduğunu bilmeksizin hep serüven arayan tehlikeli bir insan. 77. Arnheim'ın gazeteci dostu. Diotima, Arnheim'ın tutumundaki önceden hesaplanamaz etkenleri gözlemleyebilmek için yeterince fırsat bulmuştu. Bu bağlamda olmak üzere, örneğin onun tavsiyesiyle konselin toplantılarına daire başkanı Tuzzi biraz alaylı bir ifadeyle bu konsili majestelerinin tahta çıkışlarının 70. yıl jübilesiyle ilgili bir karar almakla görevli komisyon diye adlandırmıştı. Bazen büyük gazetelerin temsilcileri de çağrılıyordu. Ve Arnheim yalnızca konuk olarak bulunmasına karşın gazetecilerin dikkatini oradaki bütün ünlüleri geri planda bırakacak ölçüde çekiyordu. Çünkü önceden düşünülebilmesi olanaksız bir nedenden ötürü gazeteler herkesin yararının gerektirdiğinin tersine düşüncenin laboratuvarları ve denendiği yerler olmayıp yalnızca magazin ve borsa niteliğini taşırlar. Platon başka bir düzine düşünürün yanı sıra en büyük düşünür diye nitelendirildiği için onu örnek alacak olursak eğer hala yaşasaydı her gün yeni bir düşüncenin yaratılabildiği, değiştirilebildiği, işlenebildiği, dünyanın dört bir yanından haberlerin onun yaşamında hiç görmediği bir hızla toplanabildiği ve bunları anında düşünce ve gerçeklik bağlamında içerikleri açısından sınayabilecek bir Demiurg heyetinin hazır bulundurulduğu bir gazetecilikten hiç kuşkusuz zevk alırdı. Herhangi bir gazetenin yazı işlerinde varlığının gerekliliği üzerinde günümüzde bile bütün nitelikli insanların çocuklarıyla ya da hizmetlileriyle konuştuklarında birer idealist kesilmelerini sağlayacak ölçüde ısrarla durmuş olduğu topos, uranyosu yani düşüncelerin cennetini bulduğuna inanırdı. Ve yine Platon bugün bir yazı işlerine başvurup kendisinin gerçekten bundan 2000 yıldan uzun bir zaman önce ölmüş olan o büyük yazar olduğunu kanıtlasaydı çok büyük heyecan yaratır ve en parlak iş önerileriyle karşılaşırdı. Böyle bir durumda 3 hafta içerisinde bir ciltlik felsefi gezi mektupları kaleme alabilseydi ve tanınmış kısa öykülerinden birkaç binini, belki de daha eski eserlerinden birini ya da ötekini filme çekebilseydi, hiç kuşkusuz uzunca bir zaman rahat ederdi. Ancak geri dönüşünün güncelliği artık son bulduğunda Bay Platon hiçbir zaman benimsetemediği tanınmış düşüncelerinden birini gerçekleştirmeye kalkıştığında yazı işleri müdürü ondan sadece arada sırada gazetenin magazin eki için bu konuda olabildiğince akıcı, eğlendirici ve okurları göz önünde tutarak üslubu fazla ağır olmamak koşuluyla bir makale yazmasını isterdi. Magazin ekinin yazı işleri müdürü de daha pek çok yeteneği göz önünde bulundurmasının zorunlu bir kez yer verebileceğini eklerdi. Zorunlu olduğunu ve bundan ötürü de böyle bir yazıya ne yazık ki ayda bir kez yer verebileceğini eklerdi. Ve her iki yazı işleri müdürü de daha sonra Avrupalı yayıncıların en eski temsilcisi olmakla birlikte artık biraz aşılmış olan ve bugünün değerlendirmeleri doğrultusunda örneğin Paul Arnheim gibi biriyle asla karşılaştırılamayacak bir kişi için çok şey yaptıklarını düşünürlerdi. Arnheim'a gelince, bütün büyüklere karşı duyduğu saygısı zedeleneceği için onlara hiçbir zaman katılmazdı. Ama davranışlarını pek çok bakımdan anlaşılabilir bulurdu. Düşünülebilecek her şeyin rastgele söylendiği, peygamberlerin ve şarlatanların izlerini sürmeye iş güç sahibi kimsenin vakit bulamadığı bazı küçük farkların dışında aynı söylemleri kullandıkları, yazı işlerinin durmaksızın yeni dahalarla uğraşmak zorunda kaldıkları günümüzde bir insanın ya da düşüncenin değerini anlayabilmek çok zordur. İnsan yazı işlerinin kapısının önündeki mırıltıların, homurdanmaların ve hışırtıların ne zaman kamuoyunun sesi kimliğiyle içeriye alınabilecek kadar yükseldiğini anlayabilmek bağlamında yalnızca işitme duyusuna güvenebilmektedir. Ne var ki deha bu andan başlayarak bir başka konuma girer. Artık söz konusu olan çelişkilerini gazetenin sahip olmak istediği bir okurun ancak çocukların gevezelikleri kadar ciddiye aldığı etkisi geçici bir kitap ya da tiyatro eleştirisi değil fakat beraberinde getirdiği bütün sonuçlarla birlikte bir olgunun varlığıdır. Budala işgüzarlar bunun ardında saklı olan o umarsız idealizm gereksinimini göremezler. Yazının ve yazmak zorunda olanların dünyası içeriklerini yitirmiş büyük sözlerle ve kavramlarla doludur. Büyük adamların ve hayranlıkların sıfatları bu sıfatların nedeninden daha uzun ömürlüdür. Ve bu nedenle geriye hep bir sürü sıfat kalır. Bu sıfatlar bir zamanlar önemli bir kişi tarafından bir başka önemli kişi için kullanılmış ve yerleştirilmiştir. Ama bu kişiler çoktan ölmüşlerdir. Ve hayatta kalan kavramların kullanılması zorunluluğu vardır. Bundan ötürü hep sıfatlara uyan kişiler aranır. Shakespeare'in olağanüstü zenginliği, Goethe'nin evrenselliği, Dostoyevski'nin psikolojik derinliği ve uzun bir yazınsal gelişimin geride bıraktığı bütün öteki düşünceler yazanların kafasını tıka basa doldurmuştur. Ve bu kişiler sırf stok fazlasından ötürü bugün bir tenisçiyi bile derinlikli ya da moda olmuş bir şairi büyük diye adlandırmaktadırlar. Depolarındaki sözcükleri ilgili kişiye hiç hasarsız ulaştırabildiklerinde hallerine şükretmeleri anlayışla karşılanır. Ama bu kişi önemi artık bir olguya dönüşmüş bir adam olmalıdır. Sözcüklerin bu adamda yerli yerine oturdukları, bu yerin neresi olduğu hiç önem taşımasa bile ancak o zaman anlaşılabilir. Ve Arnheim de işte bu tür adamlardan biriydi. Çünkü Arnheim, Arnheim'di. Arnheim'da Arnheim bulunabiliyordu. Daha babasının mirasçısı sıfatıyla bir olay olarak dünyaya gelmişti ve söylediklerinin güncelliğinden kuşku duyulamazdı. Başkalarının iyi niyetle önemli diye nitelendirebilmeleri için herhangi bir şey söylemek amacıyla küçük bir çaba harcaması yeterliydi. Ve Arnheim'in kendisi de bunu doğru bir ilkeyle dile getirmişti. Bir insanın gerçek öneminin büyük bir bölümü onun kendini çağdaşlarına anlatabilmesinden kaynaklanır derdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Grand Seigneur, G-R-A-N-S-E-N-Y-E-R, Platon, P-L-A-T-O-N, Demiurg, D-E-M-I-U-R-G, Topos, Uranios, T-O-P-O-S, U-R-A-N-I-O-S.